Ayrım 26, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 311. 51. Bölüm. Zanaatkarlar 8 günlük yorucu bir çalışmadan sonra yeniden Krallar Vadisi'ndeki işlerinin başına dönmeden önce 48 saatlik tatillerinden yararlanıyordu. Sükunetleri bağırıp küfreden, ellerine geçen tabak çanağı birbirlerinin kafasına fırlatan bir çift tarafından bozuldu apansız. Sanki Fened'in evinden geliyor dedi lekesiz Uhabet. Oğlunu havaya fırlatıp son anda tekrar yakalayan, Aperti'nin neşeli kahkaha ve çığlıklarıyla eğlenen kocasına. Karısıyla ufak bir tartışma, söylenenlere bakılırsa hiç de cana yakın biri değilmiş.
Daha çok yumruklaşmaya benziyor, gidip araya girmen gerekmez mi?
Panep Fened'i severdi, oğlunu Uhabet'in kucağına bıraktı, sokağa çıkıp yontucunun kapısı açık evinin önüne vardı. Kaymak taşından yapılmış güzel bir tabak genç devin kafasını sıyırıp geçti. ''Sakin olun!'' diye bağırdı. Fened küçük beyaz evden koşarcasına fırladı, kapıda Panep'le çarpıştı. ''Kaçalım!'' dedi soluk soluğa, ''Karım çıldırdı!'' Havada uçuşanları görünce Panep arkasına bakmadan kaçan Fened'in peşine takıldı. Menzil dışına varınca duraklayıp soluklandılar.
''Yardımların için teşekkür ederim ama çıldırmış bir kadına karşı bir dev ordusu bile az gelir. Bu kez fazla ileri gitti, boşanacağım.''
''Biraz düşün, onu neyle suçlayacaksın?''
''Hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Boşanmak daha hayırlı olacak.''
''Bu ciddi bir karar Fened, belki hala barışabilirsiniz.''
''Beni hiç anlamıyor, ben de onu.''
Kararlı adımlarla Kenhir'in kabul odasına girdi Fened. Mezar katibine mezar günlüğünü yazarken buldu.
''Boşanmak istiyorum.''
Mezar katibi başını işinden kaldırmadı. Evinden taşınmak gerekeceğini, mallarından en az üçte birini karına bırakmak zorunda kalacağını, onun da bu kadarıyla yetinmek istemeyeceğini biliyor musun?''
''Bu benim için ölüm kalım meselesi haline geldi.
Bu kadar ciddiyse yardımcım gerekli belgeleri hazırlar.''
Kenhir papirüsleri dosyalamakla meşgul İmuni'yi çağırdı. Katip yardımcısı Fened'i şaşırtacak ölçüde duyardı ve anlayışlıydı. Yontucu onun sayesinde boşanma işlemlerine belirli bir iyimserlikle yanaştı. Son bir ara buluculuk girişiminde bulunmak, iki tarafı dinlemek ve malları paylaştırmak köy mahkemesinin göreviydi. Bütün bunlar yapılıncaya kadar Fened İmuni'nin yanında kalacaktı. Panep karısıyla oğlunun yanına döndüğünde oldukça düşünceliydi.
''Ciddi bir şey değildir umarım.'' dedi Uhabet.
''Fened boşanıyor.''
''Ama bu korkunç bir şey.''
''Yüzüne baksan böyle bir karar aldığına inanamazsın.''
''Tuhaf, sanki şaka yapıyormuş gibi geldi bana.''
Zanaatkarlar müstakbel karılarına onları nelerin beklediğini anlattıkları, kadınlar da burada nasıl bir hayat yaşayacaklarını bildikleri için burada öteki köylere oranla daha az boşanma görülür. İyi de Fened niye böyle bir kandırmacaya gerek duyuyor olabilir ki?
İnsanları karısıyla anlaşamadığına inandırmak için.
''Ne amaçla?''
''Hiçbir fikrim yok.''
''Beni meraklandırıyorsun Panep. Karısıyla konuşup gerçeği öğrenmeye çalışacağım.''
Panep mutfak için su getirmiş, kandilleri yakmaya girişmişti ki akşamın alacakaranlığında Aslan Userhat ile araştırmacı İpuy çaldı kapısını.
''Ustabaşı seni istiyor.''
Krallar Vadisi'ndeki işe dönmeden önceki son geceydi. Uhabet'te nefis yemekler hazırlamıştı.
''Bu bir emir mi?''
''Kabul edip etmemek sana kalmış.'' dedi Userhat.
Aldığı cevap Panep'i meraklandırdı. Dönüp karısına baktığında Uhabet'in gülümsediğini gördü.
''Yemeği daha sonra yeriz.'' dedi karısı. ''Konuklarıyla suç ortaklığı yapıyormuş gibi garip bir sesle.''
''Nefer ne istiyor?''
Userhat omuzlarını silkti.
''Bilmiyoruz.'' ''Evet, cevabın ne?''
''Gidelim bakalım.''
''İyi şanslar.'' diye mırıldandı Uhabet. Üç zanaatkar kapısında güçlü nahtın nöbet tuttuğu büyük tapınağa yöneldi. Eğer istenen 2000 gözleri önünde yapılacak bir hesaplaşmaysa Panep buna çoktan hazırdı.
''Yanımızda iki yoldan da geçmek isteyen bir zanaatkar var.'' dedi Userhat. ''Bırak da geçelim.''
Naht kenara çekildi. Üçlü içi su dolu bir teknenin yerleştirildiği üstü açık avluya çıktı.
Elbiselerini çıkar dedi ipuy. Sonra da arınmak için bu suya dal.
Bütün vücuduyla suyun içine batan Panep tapınağın birinci salonuna götürüldü. Alacakaranlıkta duvar boyunca uzanan taş sıralara oturmuş sağ mürettebat ekip zanaatkarlarını gördü. Birden bir ateş parladı.
Bu engeli aşıp ateş çemberine girmeye cesaretin var mı diye sordu Userhat.
Panep atılmak üzereyken ipuyu tuttu.
Üzerine bir göz çizili şu küreyi al. Bu alevler onu yakalamaz. Atalarımız da su ve ateş yollarına geçmek için bu küreyi kullandı.
Küreyi bir kalkan gibi önünde tutan Panep alev perdesinden geçti. Zanaatkarlar ayağa kalkıp Panep'in çevresinde bir halka oluşturdu. Tapınağın zeminine biri mavi, diğeri siyah, iki dolambaçlı yol çizilmişti. Aralarında da içinden alevler çıkan bir havuz.
İki güç yol Osiris'in kutsal vazosuna çıkar diye açıkladı ustabaşı. Su yolu mavidir, toprak yolu da siyah. Aralarında güneşin ve bilgenin ruhunun yeniden canlandıkları ateş gölü. Bu iki yol birbirine karşıdır. Onları sadece kelam ve amacın içgüdüsüyle geçebilirsin. Bilginin sırrını öğrenmek istiyor musun?
Tüm yüreğimle.
Değişimlerin ipi çözülsün, Maat'ın yolunu izlesin.
Userhat küreyi aldı. Kararlı Gao ile Çakal Unes iki yolun üzerine birer ip döşedi.
Peşimden gel Panep dedi suskun Nefer.
İki adam kapıları kapanmış üç odacıkla son bulan karanlık bir salona girdi.
Kilidi çekeceğim dedi Nefer. Gördüğünü bir daha hiç unutamayacaksın, bakışların da değişecek. Hala vaktin var. Ateşin sesini duyduktan sonra çekilebilirsin.
Kilidi çek.
Ustabaşı orta odanın kapısını açtı.
Ateş bilgi vazosunu sessizliğin ve karanlığın ortasında korur. O vazonun içinde Osiris'in ak kanı var. Yabancıların hiçbir zaman ulaşamayacakları ak kanı. Bu sırrı gören yaratıkların hiçbiri ikinci ölümle ölmeyecek. Çünkü çürümesini engelleyecek bilgiler taşıyor olacak.
Nefer Panev'in içinden saldırgan alevler çıktığını sandığı vazoya yaklaştı. Sonra da ona bir Maat heykelciyi sundu.
Bizler hakikat meydanının oğullarıyız ve sana karanlıkları dağıtabilecek tek tanrı olan doğruluk tanrıçasını sunuyoruz.
Panev'in ruhu göğe yükselsin, gök kubbeyi aşsın, yıldızlarla dost olsun.
O da aydınlandı. Kapının girişinde ışığı öğlen güneşi kadar güçlü bir güneş gördü Panep.
Hakikat meydanının hizmetkarının yollarını aydınlat diye yalvardı ustabaşı.
Artık engellenmeden karanlıkların içinde gidip gelebilsin.
Nefer vazoyu örten mührü kırdı. Taşı gizleyen bezi kaldırdı. Taşın parıltısı gözlerini yummak zorunda bıraktı Panep'i. Sonra kolunu yüzüne örtüp yeniden açtı gözlerini.
Bu taş baş eğdirilemeyecek, diz çöktürülemeyecek olandır diye açıkladı ustabaşı. Öte tarafa yolculuk için insan yüreğinin yerini alacak olan böcek o taşa kazılmıştır. Ama kendinden hiçbir şey yitirmez. Çünkü ışık sonsuza dek kendi biçiminde kalır. Göğün bizim madenimiz, ocağımız olduğunu, eserimizin malzemesini gökten aldığımızı bil.
Nefer vazoyu taşa doğru eğdi. Vazonun ağzından inanılmayacak kadar güzel altın bir alev çıktı. Panep'e döndüğünde ustabaşının elinde olağanüstü sertlikte yeşil bir taştan yontulmuş bir böcek vardı.
Zaten göze sahiptin. İşte bu da yüreğin.
52. Bölüm. Kurtarıcı Shed ile ressamları özenle oyulmuş birinci koridora yerleşmiş, duvarlara yapılacak firavun ve tanrı resimleriyle tek tek çizecekleri hiyeroglif metinlerini izliyorlardı. İşe gizemli metinlerinin tanrısal ışığın birçok biçimini betimleyeceği güneşin ilahileriyle başlayacaklardı.
''Şef başımız büyük dertte'' dedi somurtkan Karo endişeli bir sesle.
Mezarın dışında heykeltıraşlarla konuşmakta olan Nefer yontucuların yanına geldi hemen.
''Şuna bir bakın'' diye yakındı Karo. ''Koskoca bir çakmak taşı kütlesi. Eğer senin planına göre dümdüz bir çizgi boyunca kazmaya devam edeceksek, kütleyi koparabilmek için çevresinde derin bir oyuk yapmamız gerekecek. Bu da zamanımızı alacak.
Ustabaşı çakmak taşını inceledi. Harika bir taş.
Senin de aynı fikirdeyim diye onayladı Burun Fenet. Tüm vadide bundan daha güzelini bulabileceğimizi sanmam.
Yerinde bırakıp dümdüz devam edeceğiz dedi Nefer. Bu kaya mezara ait, mezarı koruyacak.
Sağ ekip 2 günlük izne başlamak için köye yaklaştığında havlamalar ve öfkeli seslerle karşılandı. Nefer ana cadde ile yan sokaklarda koşuşturup duran kadınlar gördü. Bir an için hakikat meydanının saldırıya uğrayıp işgal edildiğini sandı. Ama dikkatli bakınca silahlı bir erkek göremedi. Güzel Firuze koşarak gelip zanaatkarları karşıladı.
''Çabuk gelin, o kadar çok maymun var ki başa çıkamıyoruz. Mutfakları yağmalayıp tabak çanakla oyun oynuyorlar.''
Av yarım saat kadar sürdü ve 20 kadar dişi maymunun yakalanmasıyla sonuçlandı. Ürken, küçük korku çığlıkları atan hayvancıklar güçlü nahtın evinin önüne getirildi. Kapkaranın emrindeki köpekler ile zanaatkarların ellerindeki sopaların karşısında sinmişler, birbirlerine sokulmuşlardı.
''Öldürelim bu hayvanları'' dedi Halat Kasa. ''Yoksa yeniden başlayacaklar.''
Kalın baldırlarının üzerine çökmüş dört köşe suratlı, öfke dolu kahverengi gözlü dev yontucu vahşi bir hayvanı dehşetten öldürebilecek kadar ürkütücü görünüyordu. Küçük yeşil maymun bağışlanmasını istermiş gibi omzuna sıçradı. Kasanın eli hayvanın boğazını sıktı, maymunun gözlerinde korku okunuyordu.
''Ona kötülük etme'' diye aykırdı Panep. ''İyi bir ruhumuz olduğunu bilmiyor musun?''
''Köye karışıklık çıkarmak için hemcinslerini davet eden iyi ruh, çocuklarımıza bir zarar vermeden önce kurtulalım şu maymunlardan.''
Bilge kadın araya girdi. ''Bu hayvancıkların incir toplamaya meraklı olduklarını görmüyor musunuz? Onları sakinleştirmek o kadar kolay ki. Şu flütü al Firuze, bir şeyler çal.''
Maymunlar ağaçlara tırmanıp kopardıkları incirleri sepete koyarken çalınan müziğin daha ilk namelerini duyar duymaz sakinleşti ve insanlara yumuşak gözlerle bakmaya başladı.
Halat kasa başını omuzlarının arasına gömüp evinin yolunu tuttu. Küçük yeşil maymun Panep'in omzuna sığındı.
''Bu çılgınlığın nedeni ne?'' diye sordu yeni oyun alanını göstermek için bütün dişileri çağıran küçük yaramaza.
Suçlu büzülüp ufaldı.
''Bir daha yapma'' diye uyardı Panep hayvanı. ''Burada karışıklıktan hiç hoşlanmayız.''
Işık dişi maymunları sahiplerine götürmek üzere 4 kadın görevlendirdi. Kumaş şeritleri tasma vazifesi gördü ve küçük kafile neşeyle yola düzüldü.
''Bütün karışıklık sona erdi mi artık?'' diye sordu Kenhir yardımcısına.
''Hayvanlar götürüldü'' dedi İmuni.
''Her şeyle ben uğraşamam ya, böyle devam edersek sonumuz anarşi olur.''
''Her şey yoluna girdi, inanın bana. General Mehdi'den mektup geldiğini, generalin hem sizinle hem de ustabaşıyla görüşmek istediğini söyleyebilir miyim?''
''Ne zaman huzura kavuşacağım bakalım?''
''Bir de
ne?''
''Güçlü Niyut yazıhanenizi temizlemekte inat ediyor.''
Daha fazla yapacak bir şey olmadığını anlayan mezar katibi, birlikte batı yakası baş yöneticisine gitmek üzere suskun Nefer'in yanına vardı.
Mehi güneş ışınlarının Kenhir ve Nefer'in alındıkları kabul salonuna girmemesi için panjurları kapadı.
''Bugün sıcakta yanılmaz, umarım sizi çok rahatsız etmiyordur.''
''Bu görüşmenin nedeni ne?'' dedi Kenhir.
''Çalışmalarım hakkında Firavun'a bir rapor sunmak için Perramesu'ya gideceğim. Raporun ilk sırasında hakikat meydanının korunması olduğuna göre yönetimim size karşı davranışlarından memnun olup olmadığınızı öğrenmek istedim.''
''Memnunuz'' dedi Kenner, ''herhalde bizden yazılı bir tanıklık istiyorsunuz.''
''Eğer fazla zahmet olmayacaksa aynı zamanda Firavun'a şantiyeler hakkında da bilgi vermek de isterim.''
''Böylesi haberler göndermek bizim ama sadece bizim işimiz.''
''Farkındayım bunun ama ulağınız olarak göremez misiniz beni?''
Kenhir göz ucuyla ustabaşına baktı, Beriki'nin bir itirazı olmadığını gördü.
Ne zaman hareket ediyorsunuz Mehi? Raporunuzu alır almaz. Öbür gün elinizde olacak. Mezar katibi Mehi'ye gönderilecek raporu büyük kandilin ışığında tamamlamak üzereydi. Bugün koruyucumuza karşı her zamankinden daha kuşkulu görünüyorsun dedi Merneptah'ın milyon yıllık tapınağının çizimlerini incelemekte olan Nefer'e.
Hala dikkatli olmaya çalışıyorum.
Batı yakası baş yöneticisi ve Teb ordusu generalinin hırs dolu olduğu kesin ama bakır konusunda bize çok ciddi yardımı dokundu.
Kabul ediyorum.
Mehi'nin ne istediğini anladım sanıyorum. Firavuna yakın olmak, saray halkına karışmak, hatta kralın danışmanlarından biri olabilmek. Bizi sürekli yağlamaktan vazgeçmese de bence hakikat meydanıyla hiç ilgilenmiyor. Ve ülkenin geleceğinin belirlendiği başkentten başka bir şey düşünmüyor.
Olabilir ama yine de eline şantiyelerimiz hakkında ayrıntılı bir rapor vermek doğru mu?
Her zamanki yöntem özel bir ulakla bizzat firavuna iletmekti raporu. Mehi'nin merakına yenilip mührü kırmasından ve papirüsü okumasından çekiniyorsun değil mi?
Evet.
İhtiyar Kenhir'i hiç tanımamışsın. Merkezi yönetimin tuzaklarla dolu olduğunu, insanların ilerlemek için birbirlerine çelme takıp devirmekle uzmanlaştıklarını biliyorum. Mehi ile iyi ilişkilerimizi sürdürmek için önerisini kabul ettim. Ama eğer yazdığımı okumak gafletine düşerse fena afallar. Ayrıntılı rapora gelince, Çakmaktaşı kütlesini açtığımız ve milyon yıllık tapınağın sunağını tamamladığımız zaman her zamanki yoldan gönderilecek.
Kaptan ve çok deneyimli gemicileri sözlerini tutarsa, Mehi'nin bindiği ve güçlü bir akıntının ittiği rahat tekne 10 günde varacaktı başkente. Serkiyata tavanı açılıp kapanabilen görkemli kabininde üzüm yiyor, meyve tadındaki hafif sais beyaz şarabı yudumluyordu. Bu yolculuk çok hoşuna gidecekti kuşkusuz. Ulaşılamaz dişi yakınındaki gemicileri tahrik etmek için de yarı çıplak güvertede görünmekten geri kalmayacaktı. Bu küçük oyun kocasını da neşelendiriyor, karısına her zamanki şiddetli kabalığıyla sahip olmasına neden oluyor, Serkeeta'nın zevkten attığı çığlıkların mürettebatın kulaklarına gitmesinden keyifleniyordu.
Suskun Nefer hala benden fazla hoşlanmıyor, üstelik adını gerçekten hak ediyor, dedi yüzünü boyamaya başlayan karısına.
Bu da bir yöntem dedi Serkeeta. Mezar katibi seninle konuşurken ustabaşı daha iyi değerlendirebilmek için seni izliyor. Önemli olan firavuna iletilmesi gereken önemli bir belgeyi sana vermiş olmaları.
Mehi dürülüp mühürlenmiş papirüsü elinde tartıyordu.
İçindekileri okumalısın tatlı sevgilim. Babam bana mühürleri kusursuz taklit etmeyi öylesine iyi öğretti ki kimse farkına bile varamaz. Elindeki belgeyi okumanın, yazılardan yararlanmanın hiçbir tehlikesi yok.
General tereddüt ediyordu. Hiç nazlanmadan verdiler üstelik.
Onlara sarsılmaz dostluğunu göstermemiş miydin?
Bana güvenemiyorlar, hissediyorum bunu. Üstelik zanaatkar bunlar. Malzeme ne olursa olsun biçim vermekle ustalaşmış insanlar. Bana bir tuzak hazırladıklarını, bu mührü kırmakla ne kadar meraklı olduğunu kanıtlayacağımı bir düşün. Bir daha bana kesinlikle güvenmezler.
Serkiyata kocasının dizlerine oturdu, sonra papirüsü elleyip yokladı.
Böylesi bir tuzak hazırlayacak kadar kurnaz olduklarına gerçekten inanıyor musun? Ne heyecan verici. Haklısın tatlı sevgilim, bu belgeye dokunmamak gerek. Kral papirüsü okuduğunda doğru karar verip vermediğimizi anlarız. Bu arada keyfimize bakalım biz.
Serkeeta Mehi yatağın üzerine itti. Ata biner gibi oturdu üzerine.
26. ayrımın sonu. Sayfa 321.